bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ayaksız yürümek, kanatsız uçmak. Oso. Bhagwan Shre Rajneesh. Okyanus Yayınları. 1. basım. Türkçeye çeviren Nur Yener. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Temmuz 2005. Okuyan Selda Talay Tosun. An be an yaşayarak, hazırlanarak milim milim ilerlemelisiniz. Ve bilinmeyenin güzelliğiyle gittikçe daha çok aşina oldukça içinizde yeni bir nitelik yaratmaya başlarsınız. O oradadır. Sadece hiçbir zaman kullanılmamıştır. Ölüm gelmeden önce bilinenden bilinmeyene doğru ilerlemeyi sürdürün. Yeninin eskiden daha iyi olduğunu her zaman hatırlayın. Yaşam küçük şeylerden oluşur ve bütün bu küçük şeyleri farkındalığınız, uyanıklığınız, dikkatiniz aracılığıyla güzel bir edim haline dönüştürmelisiniz. O zaman olağan şeyler olağanüstü olacaktır. Bhagwan Shre Rajneesh, Oso. Milenyum. Her eski olan şeyin altın olmadığını söylerler. Ben eski olan her şey altın olsa bile unutun, atın gitsin diyorum. Yeni olanı seçin. Altın olsun olmasın, bu önemli değil. Önemli olan sizin seçiminizdir. Öğrenmeyi seçmenizdir. Deneyimlemeyi seçmenizdir. Zorluğa girmeyi seçmenizdir. Yavaş yavaş cesaretiniz işe koyulmaya başlayacaktır. Ve zeka keskinliği cesaretten ayrı bir şey değildir. Bunlar adeta tek bir organik bütündür. Korkunun ardından ödleklik gelir ve zihnin yavaşlaması, sıradanlık, adamsendecilik kaçınılmazdır. Bunlar tek bir parçadır, hepsi bir aradadır, birbirlerini desteklerler. Cesaretin ardından keskinlik, zeka, açıklık, ön yargısız bir zihin, öğrenme kapasitesi gelir, hepsi bir araya gelir. Gelecek sürekli olarak şimdiye dönüşür, şimdi sürekli olarak geçmişe dönüşür. Geçmiş elinizden kaçmıştır. Bir şey yapamazsınız onunla. Öyleyse ona takılıp kalmayın. Çünkü o konuda bir şey yapılamaz, olan olmuştur. Onu değiştiremezsiniz, bu imkansızdır. Onunla zaman harcamak nafiledir, boşadır. Fakat geçmişi düşünmeyi sürdüren, onu belleklerinde süslemeyi sürdüren insanlar vardır. Milyonlarca insan ki bunlar çoğunluktur. Onlar gerçek olanı kaçırıyorlar. Gerçek olmayana, geçip gitmiş olana kapılmışlardır. Onlar ölüdür. Onlar yaşamıyorlardır. An be an yaşayarak, hazırlanarak milim milim ilerlemelisiniz. Ve bilinmeyenin güzelliğiyle gittikçe daha çok aşina oldukça içinizde yeni bir nitelik yaratmaya başlarsınız. O oradadır. Sadece hiçbir zaman kullanılmamıştır. Ölüm gelmeden önce bilinenden bilinmeyene doğru ilerlemeyi sürdürün. Yeninin eskiden daha iyi olduğunu her zaman hatırlayın. Yeni insanla yeni bir insanlık, yeni bir vizyon ve yeni bir yaşam şekli doğacaktır. Ben bir din yaratmakla ilgilenmiyorum. Ben mümkün olduğunca fazla dindar insan yaratmakla, organize olmuş kiliseleri olmayan fakat her bireyin dini olarak kendi bireyselliğine, kendi varoluşuna sahip olduğu bir dindarlık atmosferi yaratmakla ilgileniyorum. İnsana bu özgürlük asla verilmedi. Ben her bireyin kendi dinine, başka bir deyişle kendi yaşam tarzına, kendi felsefesine sahip olmasını ve gittikçe derinleşen kendi iç görüsüne, kendi iç bakışına göre yaşamasını istiyorum. Her saniyesinin kendi varlığını dönüştürerek, kendi zihnini temizleyerek ve özgürlük mesajını, Hristiyanlığı veya Hinduizmi değil, fakat sadece bireyin onurunu ve tam özgürlüğünü yayarak kendi içinde bir ayıklanma olması gerekir. özgür bireylerden oluşan bir gezegen yaratamazsak artık hayatta kalamayız. Eski olan, geçmiş olan sonuna geldi. Bu sadece küresel bir intihara yol açabilir. Ben çok kolay bir şekilde yükseltilebilecek bir bilinçliliğe ulaşmış olan bu güzel gezegenin bu küresel intiharına karşı savaşıyorum. Öğretim çok basit. Tam insan, içeride meditasyon yapan, dışarıda yaratan biri. Üçüncü büyük sıçrayış. Dinde büyük bir sıçrayış gerçekleştirme onuru 25 yüzyıl geriye Gautam Buda'dan önce ilk kez tanrısız bir din vaaz eden Adinathaya dayanır. Bu müthiş bir devrimdi çünkü tüm dünyada hiçbir yerde tanrısız bir dinin var olabileceği idrak edilmemişti. Tanrı tüm dinlerin temeli merkezi olmuştur. Hristiyanlığın, Museviliğin, İslamiyetin. Fakat Tanrı'yı dinin merkezi yapmak, insanı sadece dinin dış yüzeyi haline getiriyor. Tanrı'yı dünyanın yaratıcısı olarak idrak etmek, insanı sadece bir kukla yapıyor. Tanrı'yı azlettiğiniz zaman, ritüeliniz olamaz, ibadetiniz olamaz, duanız olamaz, yerine bir şeyin geçmesi gerekiyor. Adinathaya bunun yerine çilekeşliği koydu. Çünkü dininin merkezi insan olmuştu ve insanın kendisini arıtması gerekiyordu. Onun anlayışına göre arınma, insanın kendisini dünyadan koparması, kendini bedeninden koparmasıydı. Bu her şeyi bozdu. Önemli bir sonuca varmıştı. Fakat bu sadece felsefi bir kavram olarak kaldı. Adinathaya Tanrı'yı azletti. Fakat bir boşluk bıraktı ve Buda bu boşluğu meditasyonla doldurdu. Adinathaya tanrısız bir din oluşturdu. Buda meditasyona yönelik bir din oluşturdu. Meditasyon Buda'nın katkısıdır. Bir 25 yüzyıl daha geçti. Tıpkı Adinathaya'nın tanrısız din kavramının çilekeşlik ve kendine işkence çölünde kaybolması gibi Buda'nın meditasyon fikri de kimsenin göremeyeceği içsel bir şey, ancak siz nerede olduğunuzu bilirsiniz, ancak siz ilerleyip ilerlemediğinizi anlayabilirsiniz, başka bir çölde kayboldu ve bu çöl organize dindi. Din, meditasyon yapsınlar yapmasınlar, tek tek bireylere güvenilemeyeceğini söyler. Onların bir arada yaşayabilecekleri manastırlara, tapınaklara, din adamlarına, topluluklara ihtiyaçları vardır. Daha yüksek bir bilinç seviyesinde olanlar diğerlerini koruyup onlara yardım edebilir. Dinin bireylerin ellerine bırakılmaması gerektiği, dinlerin organize ve yüksek bir meditasyon seviyesine ulaşmış olanların kontrolünde olması gerektiği esas oldu. Başlangıçta bu iyiydi. Bu da hayattayken kendi özünü kavrayan, aydınlanmaya ulaşan pek çok insan vardı. Fakat bu da ve bu insanlar ölünce, güya insanların meditasyon yapmasına yardım edecek olan bu organizasyon keşişlerin eline düştü ve keşişler size yardım etmekten çok Buda'nın imgesi etrafında ritüeller yaratmaya başladılar. Buda da başka bir tanrı oldu. Adinathaya tanrıyı bertaraf etti. Buda tanrının var olduğunu asla kabul etmedi. Fakat keşişlik, rahiplik tanrısız var olamaz. Yaratıcı olan bir tanrı olmayabilir, fakat bu da tanrısallığa ulaştı. Bazıları için tek şey Buda'ya ibadet etmektir, Buda'ya inanmaktır. Buda'nın ilkelerini izlemektir, onun öğretisine göre yaşamaktır ve Buda organizasyonunun taklitin içinde kayboldu. Fakat hepsi de temel olanı, meditasyonu unuttu. Benim tüm çabam dinsiz bir din yaratmaktır. Merkezinde tanrı olan dinlere ne olduğunu gördük. Adinathaya'nın devrimci kavramına, tanrısız din kavramına ne olduğunu gördük. Buda'ya ne olduğunu gördük. Tanrısız bir organize din haline geldi Budacılık. Şimdi benim çabam tıpkı onların tanrıyı feshetmeleri gibi dini de feshetmektir. Sadece meditasyonu bırakın, bu hiçbir şekilde unutulamaz. Onun yerine konulacak hiçbir şey yok. Ne tanrı ne de din var. Dinle organize bir öğretiyi, İnancı, ritüeli, rahipleri kastediyorum. Ve ilk kez dinin tümüyle bireysel olmasını istiyorum. Çünkü tanrılı veya tanrısız olsun tüm organize dinler insanlığı yanlış yönlendirmiştir. Ve bunun tek nedeni organizasyondur. Çünkü organizasyonun meditasyona karşı kendi yolları vardır. Organizasyon gerçekte politik bir olaydır, dini değildir. O da başka bir güç yoludur ve güç istencidir. Şimdi bütün Hristiyan rahipler bir kardinal, bir papa, en azından bir piskopos olmayı umut ediyor. Bu yeni bir hiyerarşi, yeni bir bürokrasidir ve ruhsal olduğu için hiç kimse buna karşı çıkmıyor. Bir piskopos, bir papa, herhangi bir şey olabilirsiniz. Bu sakıncalı değildir. Çünkü hiç kimsenin yaşamını engellemezsiniz. Bu sadece soyut bir fikirdir. Benim çabam rahipliği tümüyle yıkmaktır. Rahiplik Tanrı düşüncesiyle yıkılmadı. Tanrısızlık düşüncesiyle de yıkılmadı. Şimdi tek yol rahiplik olasılığının hepten ortadan kalkması için hem dini hem de Tanrı'yı bertaraf etmektir. O zaman insan tümüyle özgürdür. Kendi gelişiminden bütünüyle sorumludur. Öyle hissediyorum ki insan kendi gelişiminden ne kadar sorumlu olursa bunu uzun süre ertelemesi o kadar zor olur. Çünkü bu eğer mutsuzsanız, eğer acı çekiyorsanız bundan sizin sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Eğer gerginseniz siz sorumlusunuz. Eğer ıstırap çekiyorsanız bunun nedeni sizsiniz. Gidip dini ayin isteyebileceğiniz Tanrı yoktur. Rahipler yoktur. Mutsuzluğunuzla, acınızla yalnızsınızdır ve hiç kimse mutsuz olmak istemez. Rahipler size sürekli afyon veriyorlar, sürekli umut veriyorlar. Endişelenmeyin, bu sadece inancınızı ve güveninizi ölçmek için. Ve bu mutsuzluğu ve acıyı sessizce ve sabırla atlatırsanız, ölümün ötesinde, öteki dünyada en iyi şekilde ödüllendirileceksiniz. Rahiplik olmadığı zaman her neyseniz bundan başkasının değil sizin sorumlu olduğunuzu anlamanız gerekir. Ve mutsuzluğumdan ben sorumluyum duygusu kapıyı açar. O zaman bu mutsuz durumdan çıkmak için yöntemler ve yollar aramaya başlarsınız. Ve meditasyon da budur işte. O sadece mutsuzluk, ızdırap, acı, endişe durumunun karşıtıdır. O varlığın huzurlu ve mutlu çiçeklenmesi durumudur. Bu o kadar sessiz ve zamansızdır ki daha iyisinin mümkün olacağını düşünemezsiniz. Eğer zihniniz sakin ve dinginse bundan daha iyi bir şey yoktur. Öyleyse bu üç büyük sıçrayışın şunlar olduğunu söyleyebilirsiniz. Adinatha Tanrı'yı bırakır. Çünkü Tanrı'nın insana çok ağır geldiğini keşfetmiştir. Tanrı insanın gelişmesine yardım edecek yerde bir yük olmuştur. Fakat onun yerine başka bir şey koymayı unutur. İnsan mutsuz zamanlarında ıstırap çekerken bir şeye ihtiyaç duyacaktır. O Tanrı'ya dua etmeye alışmıştı. Tanrı'yı aldınız, duasını aldınız. Peki şimdi mutsuz olduğu zaman o ne yapacak? Bu da Tanrı'nın bırakıldığını kavramıştı. Şimdi bu açığı doldurmak gerekliydi. Aksi takdirde bu açıklık insanı yıkacaktı. Bu da onun yerine meditasyonu koyar. Tüm varlığı değiştirebilecek gerçekten otantik, gerçekten özgün bir şeydir bu. Fakat bu da organizasyon olmaması gerektiğinin, rahipliğin olmaması gerektiğinin, Tanrı'nın gittiği gibi dinin de gitmesi gerektiğinin farkına varmadı. Belki de farkına varamadı. Zira olmadan farkına varamayacağınız şeyler vardır. Asıl sorun rahipler. Tanrı rahiplerin icadıdır. Rahipleri bırakmadan Tanrı'yı bırakamazsınız. Fakat rahipler her zaman yeni ritüeller bulacak, yeni tanrılar yaratacaktır. Benim çabam sizinle varoluş arasında hiçbir aracı olmaksızın sizi meditasyonla yalnız bırakmaktır. Meditasyonda olmadığınız zaman varoluştan ayrılmışsınızdır ve bu sizin ıstırabınızdır. Bu sizin acınızdır. Bu aynı bir balığı okyanustan alıp kıyıya atmanıza benzer. Balığın yaşadığı mutsuzluk, ıstırap ve işkencelere ait olduğu yer olan okyanusa duyduğu hasret ve geri dönme çabasına benzer. O okyanusun bir parçasıdır ve ondan ayrı kalamaz. Her ıstırap sadece varoluşa katılmadığınızın, balığın okyanusta olmadığının göstergesidir. Meditasyon sizinle varoluş arasında bir duvar yaratan tüm engelleri, düşünceleri, duyguları ortadan kaldırmaktan başka bir şey değildir. Bunlar kalktığı zaman kendinizi birden bütünle uyum içinde bulursunuz. Gerçekte sizin bütün olduğunuzu bulursunuz. Bir çiğ damlası nilüfer yaprağından kayıp okyanusa düştüğünde okyanusun bir parçası olduğunu keşfetmez. okyanus olduğunu keşfeder. Ve bunu keşfetmek nihai hedeftir, nihai kavrayıştır. Bunun ötesinde bir şey yoktur. Osho, Son Ahit, Cilt 5, Bölüm 16. Yaşamak. Size benim için ölmenizi söylemiyorum. Size bunun tam tersini söylüyorum. Benim için yaşamanızı. Teslimiyet ancak benim için yaşamaya başladığınız zaman olacaktır. Ben ölüme tapan biri değilim. Ben yaşama tapan biriyim. Ben size bir tür şehitlik öğretmek için burada değilim. Yetti artık. Binlerce yıl boyunca aptal insanlar, kurnaz insanlarca kurban edildi. Birisi Hristiyanlık için ölüyordu, birisi İslamiyet için ölüyordu, birisi Hinduizm için ölüyordu. Herkes ölüyordu, sanki hedef ölünmüş gibi. Ve hiç kimseye nasıl yaşanılacağı öğretilmiyordu. Tanrı için yaşayın, çünkü Tanrı yaşamdır. Tanrı'ya minnet göstermenin tek yolu budur. O size yaşam verdi ve siz ölmek istiyorsunuz. Hiçbir neden ölmeye değmez. Yaşamak için her tür nedeni bulun ve sonuna kadar azami derecede yaşayın. Asgari bir şekilde yaşamayın. Eğer %100 yaşayabilirseniz, eğer yaşam meşalenizi aynı anda her iki ucundan yakalayabilirseniz, o zaman bana teslim olmuşsunuzdur. Yaşama teslim olmak, bana teslim olmaktır. Ben yaşama karşı durmuyorum. Ben sadece yaşamı, sevgiyi ve kahkahayı temsil ediyorum. Zende yürümek, zende oturmak. Yaşam kutlanacak armağandır. Bizim öylesine kabul ettiğimiz, karşılığında hiç şükran duymadığımız bir armağandır. Ve tek günah budur. Böylesine değerli, son derece kıymetli bir hediye verdiği için bütüne minnet duymamak. Yaşam hazır verilmemiştir. En azından insanlığa. Bu, insanoğlunun hem gururu ve hem de tehlikesidir. Tüm diğer hayvanlar önceden programlanmış olarak hazır doğarlar. Onların tüm yaşamı sadece içlerindeki bir şeyin açılımıdır. Yaşamlarını bilinçli yaşamaları gerekmez. Onların yaşamı bilinçsizdir, mekaniktir. İnsan bir seçim dünyasında yaşar. Bu nedenle insanın nasıl bir hayat yaşamak istediğine karar vermesi gerekir. Hayvanlardan aşağıya da düşebilir, meleklerden yukarıya da yükselebilir. Rastgele de var olabilir, kararlılıkla da var olabilir. Bu insanın imtiyazıdır, ayrıcalığıdır ve aynı zamanda da tehlikesidir. Pek az insan bir seçim, taahhüt, bağlılık hayatı seçecektir. Çünkü bu tehlikelidir. Çünkü deniz bilinmezdir ve sizin bir haritanız yoktur ve çok küçük bir tekneniz vardır ve deniz çok dalgalıdır. Ve karşı kıyının var olup olmadığını kim bilebilir ki? Bu kıyıdaki barınağı neden terk edelim ki? Burada kalalım. Bu da milyonlarca insanın sadece yaşamlarının uzun ve çetin bir yolculuk olduğu görüntüsü yaratarak bu kıyıda oraya buraya koşarak gidip geldiklerini söyler ve onlar sadece aynı kıyıda aşağı yukarı koşup duruyorlardır. Bu çetin bir yolculuk değildir, bu sadece kendinizi ve başkalarını aldatan bir meşguliyettir. Çetin yolculuk bu kıyıyı, onun barınağını, onun güvencesini, onun rahatlığını, kolaylığını, onun saygınlığını, gücünü, itibarını terk ettiğinizde başlar. Küçük teknenizi fırtınaların merhametine, okyanusun merhametine bırakırsınız. Eğer bu kıyı varsa, başkasının da olması gerektiğine güvenerek, çünkü bir kıyı tek başına var olamaz. Her şeyi riske atarak, bu güvenle öteki kıyıya doğru giderek gerçek yaşam başlar. Ve gerçek yaşam dini ruhsal bir yaşamdır. Yaşam bir yankı noktasıdır. Yaşamın temel kuralı şudur. Ne yaparsanız o size aynen geri gelir. Eğer sert sözcükler kullanırsanız geri geleceklerdir. Eğer insanları incitirseniz bu size geri gelecektir. Bir defasında birkaç arkadaşımla Materan'daydım. Yankı noktası denilen bir yeri gezmeye gittik. Bizimle beraber olan bir adam bir köpek gibi havlamaya başladı. Ve etraftaki tüm vadiler ve dağlar sanki oralarda binlerce köpek varmış gibi havlamaya başladı. Adama şöyle dedim. Neden bir şarkı söylemiyorsun? Çünkü bu dağlar sadece verdiğini geri veriyorlar. Eğer bir köpek gibi havlarsan onlar da köpek olur. Neden bir şarkı söylemiyorsun? ve adam bir şarkı söylemeye başladı. Ve üstümüze onun bu güzel şarkısı yağdı. Tüm vadilerden ve dağlardan bu şarkı bize geri gelmeye başladı. Oradaki insanlara yaşamın da bir yankı noktası olduğunu söyledim. Size ona verdiğinizi verir. Daha önce ektiğiniz ürünü biçmelisiniz. Zehir tohumları ekerek nektar biçmeyi ummayın. Zehir tohumlarıyla nektar elde edemezsiniz. Zehir daha çok zehir getirecektir. Nektar tohumları ekin ve nektar biçin. Her durumda onu sevebileceğiniz yollar ve vasıtalar bulun. Size çok iğrenç gelen birinin bile onda sevebileceğiniz bir şey vardır. Tanrı bir mevcudiyettir. Eğer Tanrı ile bir paylaşım içinde olmak istiyorsanız, sadece varoluşunuzu gerçekleştirmeniz, nasıl var olunacağını öğrenmeniz gerekir. Ve çilekeşlik, yoga, oruç vesaire yoluyla değil, yaratıcılık yoluyla olur bu. Sevgisiz yaşam, yaşamsız yaşama benzer. Bir insan azami noktada yaşamalıdır. En üst derecede yaşamalıdır. Yoğun, tutkulu, her an ilgili, o derece ki hiçbir şeyi geride bırakmadan, sanki o an son an olacakmış gibi. Her anı sanki son anmış gibi yaşayın. Her şeyi ortaya koyun, her şeyi riske atın. Çok şaşıracaksınız. Yaşam müthiş bir mucize olur o zaman. Asla yapabileceğimiz kadar çalışmayız. Asla azami potansiyelimize kadar çalışmayız. Aslında insanlar en fazla potansiyellerinin %15'i kadar çalışır. Size yaşama sanatını öğretebilirim. Bu ölme sanatına da delalet eder. Bunu ayrı öğrenmeniz gerekmez. Nasıl yaşanacağını bilen insan nasıl ölüneceğini de bilir. Aşık olmayı bilen insan aşktan çıkacağı zamanı da bilir. Zarif bir şekilde bir veda ile minnetle çıkar aşktan. Fakat sadece nasıl seveceğini bilen insan yapabilir bunu. Bütünlüğü içinde bir hayat yaşayan insan bir gökkuşağıdır. Onun tüm ışık tayfını yaşar. Tutarlı olamaz. Tutarsız olması gerekir. Eğer yaptığınız işi meditasyona dönüştürebilirseniz en iyisini yaparsınız. O zaman meditasyon asla yaşamınızda ihtilafa düşmez. Yaptığınız her şey meditasyon olabilir. Meditasyon ayrı bir şey değildir. O yaşamın bir parçasıdır. Tıpkı solumak gibidir. Nefes alıp verirken meditasyon da yaparsınız. Oso, tüm hayatın boyunca hiç çalışmadığın gerçekten doğru mu? Gerçekten doğru. Ben belki sizin bilmediğiniz özgün bir hippiyim. Fakat tüm hareketin kurucusuyum ben. Dükkandaki kalfa yüzünde apaçık bir kızgınlıkla hippi Sheldon'un üstüne yürüdü. Dinle diye dişlerini gıcırdattı. Bana ve dükkanda çalışan herkese bir iyilik yap ve çalışırken ıslık çalma. Hey ahbap diye cevabı yapıştırdı Sheldon kendini savunarak. Kim çalışıyor ki? Ben yaşadım çalışmadım ve yaptığım her şeyden zevk aldım. Bu çalışma değildi, bu benim zevkim, oyunumdu. Bunu sevdim, yapmamın nedeni bu. Hiç kimseye hizmet etmedim. Başka hiçbir dürtüyle çalışmadım. Bu nedenle bu çalışma değildi, bu benim zevkimdi. Size söylüyorum, bu çalışma değil, zevk. Ben vıdı vıdı gevezelik etmekten hoşlanıyorum. Bu çalışma değil. Sadece bunu seviyorum. Buna çalışma demek doğru olmaz, bu bir eğlence. Hayatta yaptığım hiçbir şey çalışma değildi. Ben sadece ıslık çalıyordum. Meslek. Dünyada en iyi düzen çalışmaktır fakat onun içinde kaybolmayın. 5 veya 6 saat çalışın ve sonra bunu unutun gitsin. İçsel gelişmeniz için en azından 2 saat verin. İlişkiniz, sevginiz, çocuklarınız, arkadaşlarınız ve toplum için birkaç saat ayırın. Mesleğiniz sadece yaşamın bir parçası olmalıdır. Genelde olduğu gibi yaşamınızın diğer boyutlarını taşmamalıdır. Bir doktor neredeyse 24 saat doktor olur. Bunu düşünür, bunu konuşur. Yemek yerken bile bir doktordur. Kadınıyla sevişirken bir doktordur. O zaman bu bir çılgınlıktır, deliliktir. Benim tüm çabam sizin dünyada olmanıza ve yine de bir saniyesin olmanıza yardım etmektir. Yaşam gökkuşağı misali çok renkli olmalıdır. Bütün renkler orada olmalıdır.